Ayrım 14.
Bunun üzerine Troyalılar atı içeri almazlarsa tanrıların çok kızacağını anladılar. Alın içeri tahta atı, Athena'ya götürün, Zeus'un kızına armağan olsun. Bütün gençler koşmaya başladı, evlerinden fırladı bütün yaşlılar. Şarkılarla, sevinç çığlıklarıyla ölümü Troya'ya aldılar. O gece herkes uykuda olduğu zaman Yunan komutanları gizlice attan çıkıp şehrin kapılarını açtılar. Hazır bekleyen askerler Troya'ya girip bütün yapıları ateşe verdiler. Korkudan sokağa fırlayan gençleri, yaşlıları, kadınları, çocukları kılıçtan geçirdiler. Troyalılar arasında yiğitçe çarpışanlar, canlarını pahalıya satmak isteyenler de oldu ama boşuna. Oluk gibi kan aktı sokaklardan. Sonunda Yunanlılar Kral Priamos'un sarayına girdiler. Kral avluda kadınlar ve çocuklarla ölümünü bekliyordu. Akileus kralın canını eskiden bağışlamıştı. Ama Akileus'un oğlu herkesin gözü önünde yaşlı Priamos'u öldürdü. Çarpışmalarda yalnız bir tek Troyalı komutan Aeneas canını kurtarabildi. Aeneas karısını, yaşlı babasını, bir de çocuğunu kaçırmak için evine koştu. Tanrıça Afrodit kendisini koruyordu. Evine gidince karısının ölmüş olduğunu gördü Aeneas. Babasıyla çocuğunu alarak Troya'dan kaçtı. Afrodit Helena'nın da ölmemesini sağladı. Kurtulur kurtulmaz kıyıya koştu Helena. Orada kocası kendisini karşıladı. "Hiç üzülme," dedi Menelaos. "Seni birlikte götüreceğim." Sabah olduğu zaman Asya'nın en zengin şehri Troya'nın yerinde yeller esiyordu. Bir avuç kadın kalmıştı geride. Onlar da tutsak olarak Yunanistan'a götürülmelerini bekliyorlardı. İçlerinde en yaşlısı kraliçe Hekabe idi. Priamos'un karısı yere çökmüş kendi kendine mırıldanıyordu. "Bütün acılar gelip beni buldu. Ne kocam kaldı arkada ne çocuklarım. Sarayımı yaktılar, ülkem yerle bir oldu." Çevresindeki kadınlar da yaslıydılar. "Biz de acı çekiyoruz senin kadar. Biz de bundan böyle tutsağız artık. Çocuklarımız bağırıp sesleniyor. Anne, yalnız kaldım buralarda diye. Karanlık gemilerle götürüyorlar beni. Seni göremiyorum anne diye." Kadınlardan yalnız Andromache'nin oğlu sağ kalmıştı. Hektor'un karısı kendi kendine, "Oğlum daha pek küçük, herhalde onu öldürmezler," diye düşünüyordu ki bir haberci geldi yanına. Konuşurken üzüntülü olduğu belliydi. "Oğlun ölecek birazdan. Surlardan atacaklar onu. Düşün, tek başınasın. Tutsaksın, kimsen yok. Cesur bir kadın gibi davran." Habercinin dedikleri doğruydu. Kimi kalmıştı ki Andromache'nin? "Ağlıyor musun oğlum? Ağlama. Bilmiyorsun neler bekliyor seni. Nasıl düşeceksin? Her yanın nasıl parçalanacak bilmiyorsun. Öp beni, bir daha öpemezsin. Yaklaş yanıma, biraz öp anneni. Seni doğuran, seni seven anneni. Küçük kollarını dola boynuma. Öp beni, öp dudaklarımdan beni." Daha savaşın ne olduğunu bile bilmeyen çocukcağızı alıp surlardan aşağı attılar. Kadınlar yavaş yavaş yolculuğa hazırlanmaya başladılar. Troya yok artık, o yüce şehir yok. Artık alevler kaldı yalnız arkada. Tozlar yükseliyor. Toz mu bu, duman mı yoksa? Hoşça kal çocuklarımızın doğduğu ülke. Hoşça kal yüce şehir, yüce Troya. Şimdi Yunan gemileri bekler kıyıda. 15. Odysseus'un serüvenleri. Bu öykünün tek kaynağı Homeros'un ünlü Odysseus'udur. Sadece Athena'nın Yunan gemilerini batırması için Poseidon'la anlaşması, Euripides'in Troya Kadınları adlı oyunundan alınmıştır. Athena ile Poseidon 10 yıldır Yunanlıları tutmuş, Troyalılara karşı onlarla birlikte savaşmışlardı. Ama Ayas adlı bir komutan, çıldırarak kendini öldüren Ayas değildir, bu bir başkasıdır. Troya'daki Athena tapınağına girip oraya sığınmış olan Kassandra'nın üstüne saldırınca tanrıça Yunanlıların en büyük düşmanı oluverdi. Hemen Poseidon'a giderek "Şunlara bak," dedi. "Utanmadan bir de tapınağıma saldırıyorlar. Üstelik Troya'yı da nasıl yakıp yıktılar. Şu Yunanlılardan öcümü al Poseidon. Nasıl olsa ülkelerine dönmek için gemilerine binecekler. Artık o zaman fırtına mı estirirsin, dalgaları mı azdırırsın, ne yaparsan yap. Yeter ki olmadık şeyler getir şu Yunanlıların başına." Poseidon Athena'nın sözünü dinledi. Yunanlılar dönerken korkunç bir fırtına çıkardı. Agamemnon az kalsın bütün gemilerini kaybediyordu. Menelaos Mısır'a kadar sürüklendi. Ayas dalgaların arasında boğuldu gitti. Komutanlardan Odysseus ölmedi. Ölmedi ama tam 10 yıl boyunca oradan oraya sürüklendi durdu. Sonunda Aitaka'ya vardığında küçük oğlu Telemakos'u koca bir delikanlı olarak buldu. Karısı da onsuz geçen 20 yılda oldukça yıpranmıştı. Kralsız kalan Aitaka'da işler sarpa sarmıştı. Odysseus'un karısı Penelope ile oğlu Telemakos'tan başka herkes kralın ölmüş olduğunu, bu yüzden de artık adaya dönemeyeceğini sanıyordu. Komşu adalardan Penelope ile evlenmek isteyen krallar, savaşçılar, soylu kişiler akın etmişti Aitaka'ya. Odysseus'un sarayına yerleşmişler, kralın yiyeceğini yiyip odununu yakıp uşaklarına buyurup günlerini geçirmeye başlamışlardı. Ant içmişlerdi, Penelope işlerinden biriyle evlenmeden Aitaka'dan ayrılmayacaklardı. Penelope önce onları bıktırıp adadan kaçırmak yoluna sapmıştı. Odysseus'un babası Laertes için bir kefen örmeden kimseyle evlenmeyeceğini söylemişti herkese. Gündüz örüyor, geceleri de ördüğünü çözüyordu. Bu böylece sürüp gitmişti. Sonunda hizmetçilerden biri Penelope'nin kurnazlığını anlamış, onunla evlenmek isteyenlere haber vermişti. Kraliçe suçüstü yakalanınca, "Biraz daha bekleyin, bir süre sonra içinizden birini seçeceğim," demişti. Odysseus'un Troya'dan ayrıldığının 10. yılında Aitaka'da durum böyleydi. Kassandra'ya karşı kötü davranışlardan ötürü Yunanlılara kızmadan önce Athena, bütün komutanları özellikle Odysseus'u çok severdi. Zeki, akıllı bir adamdı Odysseus çünkü. Ama Troya yakılıp yıkıldıktan sonra onu da ötekilerden ayırmamış, serüvenden serüvene, tehlikeden tehlikeye atmıştı. Hangi öfke 10 yıl sürer? Zamanla Athena'nın Odysseus'a karşı öfkesi de dinmiş, yerini bir acımaya bırakmıştı. Ölümsüzlerden sadece Poseidon, Aitaka kralına hala kin besliyordu. Bir gün denizler tanrısının Olimpos'ta olmamasını fırsat bilen Athena, Zeus'un yanına çıktı. "Odysseus'u kurtaralım," dedi. "Şu anda Kalipso adlı bir naipenin yanında tutsak. Kalipso Odysseus'u seviyor ama Aitaka kralının yüreğinde adasından, karısından, oğlundan başka kimseye yer yok. Günlerini kıyıda hep bir yelkenli gözleyerek geçiriyor Odysseus. Evinden tüten dumanın kokusunu duyuyor burnunda. Artık ülkesi Aitaka'ya kavuşmak istiyor." Bu dokunaklı sözler Zeus gibi öteki Olimposluları da duygulandırdı. Tanrılar Tanrısı hemen Hermes'i gönderir, Kalipso'ya Odysseus'u bırakmasını bildiririm dedi. Zeus'un bu davranışına sevinen Athena hemen kılık değiştirip Aitaka'ya gitti. Odysseus'un oğluna acıyor, onu bir süre adadan uzaklaştırmak istiyordu. Telemakos'u bulup, "Baban şimdi kim bilir nerelerdedir," dedi. "Ben senin yerinde olsam bir gemiye atladığım gibi Nestor ile Menalos'a gider, onun nerede olduğunu öğrenmeye çalışırdım." Bu sözler üzerine Telemakos, saraydaki adamları çağırarak kendisine bir gemi verilmesini istedi. Babasını aramaya gideceğini bildirdi. Herkes alay etti Telemakos'la. "Otur oturduğun yerde," dediler. Telemakos üzgün üzgün deniz kıyısında dolaşırken yine Athena'ya rastladı. Tanrıça bu kere akıllı bir ihtiyar olan mentorun kılığına girmişti. "Delikanlıya canını sıkma," dedi. "İstediğin gemi olsun. Ben sana gemi bulurum. Geceleyin sen saraydan sıvışıp buraya gelirsin. Babanı aramaya gideriz." Geceleyin kıyıya gidip mentoru buldu Telemakos. Hazır duran gemiye binip Paylos'a, Nestor'un ülkesine doğru açıldılar. Paylos'a vardıkları zaman Nestor kıyıda iki oğluyla Poseidon'a sunu sunuyordu. Telemakos'u görünce sevindi ama "Yazık ki sana yardımım dokunamayacak," dedi. "Troya'dan beri babanı ne gördüm ne de ondan bir haber aldım. Onun nerede olduğunu bilse bilse ancak Menelaos bilir. Kendisi Sparta'dadır şimdi. İstersen yanına oğullarımdan birini vereyim. Bir arabaya binip Menelaos'a gidin. Sparta karayoluyla daha yakındır buraya." Telemakos Nestor'a teşekkür etti. Sonra gemiyi mentora bırakarak kralın oğluyla birlikte Sparta'ya doğru yola çıktı. Sparta'da krallar gibi karşılandılar. Menelaos elinden geldiği kadar ağırladı onları. Yıkattı, kokular sürdürdü, yedirdi, içirdi. Sonra da neden geldiklerini sordu. "Babamın nerede olduğunu biliyor musunuz diye soracaktım," diye cevap verdi Telemakos. Menelaos, "Troya dönüşünde Paros adlı bir adaya uğramıştım," dedi. "Yiyeceğimiz içeceğimiz bitmişti. Umutsuzluk içinde kıvranıyorduk. Bir deniz tanrıçası bana acıdı. Her gün kıyıya çıkan Proteus'u yakalayıp ondan geleceği öğrenmemizi söyledi. Ben de adamlarımla birlikte tuzak kurup Proteus'u yakaladım. Çeşit çeşit kılığa girdi Proteus. Aslan oldu, ağaç oldu, canavar oldu. Ama sonunda kurtulamayacağını anlayınca bütün sorularımıza cevap verdi." Baban şu anda bir adadaymış. Kalipso adında bir Naipe'nin tutsağıymış. 10 yıldır görmedim Odysseus'u. Ta Troya'dan beri. Hepsi Troya'yı düşünerek ağlamaya başladılar. Telemakos, babası Nestor'un oğlu, kardeşi Antilokos, Menalos arkadaşları için ağlıyordu. Helena da kim bilir belki Paris için gözyaşı döküyordu. İki delikanlı o geceyi Sparta'da geçirdiler. Sarayda kendilerine döşek serildi. Altın ibriklerden gümüşleyenlere akıtılan sularla elleri ayakları yıkandı, yatıp uyudular. O sırada Hermes, Kalipso'nun yanına varmış, Zeus'un buyruğunu bildiriyordu. Ne yap yap, Odysseus'u bir sala bindirip buradan uzaklaştır. Yoksa tanrılar tanrısı sana öyle bir oyun oynar ki şaşar kalırsın. Kalipso, ama Odysseus'un canını ben kurtardım dedi. Denizde boğuluyordu, ben olmasaydım ölüp gidecekti. Ömrünün sonuna kadar benim tutsağım sayılır. Ben onu bunu bilmem dedi Hermes. Başına geleceği düşün de öyle karar ver. Tez ayaklı tanrı çekip gittikten sonra Kalipso, Odysseus'u çağırdı. Onu serbest bıraktığını, isterse bir sal yapıp gidebileceğini söyledi. Sevincinden ne diyeceğini şaşırdı Odysseus. Hemen ormana koşarak ağaç kesmeye başladı. 4 gün uğraşarak koca bir sal yaptı 20 ağaçtan. 5. günün sabahı denize açıldı. 17 gün sal üstünde gitti. Yüreği umutla doluydu ama bu umudu da sürekli olmadı. Habeşistan'dan dönen Poseidon, Odysseus'u gördü. Hemen bütün fırtınaları çağırdı yanına, esin bakalım diye buyurdu. Odysseus ansızın patlayan fırtınanın deniz tanrısının işi olduğunu anlamıştı. Artık canımı kurtaramam diye düşünürken iyi yürekli bir tanrıça, Aino dalgaların arasından çıkarak bir peçe verdi kendisine. Bu peçeyi al dedi, sana uğur getirir. Hiç durma, denize atlayıp yüzmeye başla. Korkma sakın, peçem yanında oldukça boğulmazsın. Başka ne yapabilirdi ki Odysseus? Hemen denize atlayıp yüzmeye başladı. Karaya varmadan önce tam 2 gün 2 gece yüzdü. Aç susuz, bitkin bir durumda kıyıya vardığı zaman yorgunluktan ölecek gibiydi. Çırılçıplak kalmıştı, üstünde ne varsa dalgalar alıp götürmüşlerdi. Biraz ilerisinde duran çalılıklara doğru sürünerek kurumuş yaprakları topladı. Onları yorgan gibi kullanarak altlarına girdi. Donmaktan kurtulmuş oluyordu böylece. Nerede olduğunu bilmiyordu Aytaka kralı. Athena bir kolayını bularak onu Payakların ülkesine düşürmüştü. Çok iyi insanlardı Payaklar. Kralları Alkinos ile kraliçeleri Arete de kendileri gibi son derece temiz kişilerdi. Kralla kraliçenin kızları Nausika ise iyilikte olduğu kadar güzellikte de eşsiz sayılabilirdi. Odysseus ertesi akşama kadar çalılıklar arasında uyudu. Kulağına bir takım sesler gelmeseydi belki daha da uyuyacaktı. Gözlerini ovuşturarak yaprakların altından çıkınca karşısında top oynayan kızlar gördü. Nausika ile arkadaşlarıydı bunlar. Karşılarında ansızın çırılçıplak bir adamı belirdiğini görünce çığlıklar atarak kaçıştılar. İçlerinden Nausika kaçmadı yalnız, olduğu yerde kalıp yabancıya kim olduğunu, ne istediğini sordu. Denizdeki fırtınalar beni buraya düşürdü dedi Odysseus, bana yardım edin. Nausika hemen giyecek verdi yabancıya. Arkadaşlarını çağırarak korkacak bir şey olmadığını söyledi. Sonra hep birlikte yola çıktılar, kralın sarayına gidiyorlardı. Sarayda Alkinos'la tanıştı Odysseus, kral güler yüzle karşıladı onu. Bu gece dinlenin. Başınızdan geçenleri yarın anlatırsınız dedi. Hiç üzülmeyin, ben sizi bir gemiyle Aytaka'ya kadar göndereceğim. O akşam karnını iyice doyurduktan sonra rahat bir uyku çekti Odysseus. Günler var ki yumuşak bir döşek görmemişti gövdesi. Sabaha kadar aralıksız uyudu. Ertesi gün Payak komutanları sarayda toplandılar. Kral, kraliçe, Nausika da katıldı toplantıya. Odysseus'tan serüvenlerini anlatmasını istediler. Az şey geçmedi başımdan dedi Aytaka kralı. Troya'dan ayrıldıktan sonra 9 gün dalgalar arasında sürüklenip durduk. 10. gün lotos yiyenler ülkesine vardık. Bu lotos dedikleri öyle garip bir bitki ki, yiyen kendisinin kim olduğunu, karısı varsa karısını, çocukları varsa çocuklarını, her şeyi unutuyor. Lotos yiyenler bizi karşılayıp bu bitkiden sundular. Neyse ki birkaç kişi yedi lotostan, çoğumuz yemedik. Yiyip kendilerini unutanları da 1000 güçlükle gemiye götürüp zincire vurduk. Durmadan lotos isteriz diye bağırıp ağlaştılar. Ama verir miyiz? Vermedik tabii. Sonra Kylo Polyhomos'la karşılaştık. Bakınız birinci bölüm ilk kahramanlar. Bu canavar da Poseidon'un oğullarından biri. Tek gözlü bir yaratık. Bizimle baş edemedi, gözünü çıkardık. Ama denizler tanrısı çok kızdı buna. Bizi Aytaka'ya sağ döndürmeyeceğine ant içti. Kylop'un adasından ayrıldıktan sonra rüzgarların ülkesine vardık. Kral Aylos bizi karşılayıp ağırladı. Zeus rüzgarların yönetimini kendisine bırakmış. En azılı fırtınalardan birkaçını bir çuvala koyarak bana armağan etti. Ben de gemiye götürdüm çuvalı. Adamlarıma sakın açmayın bunu diye sıkı sıkıya tembih ettim. Dinleyen kim? Çuvalın içinde altın var sanıp bütün bağlarını çözmüşler. Azgın fırtınalar dışarı çıkıp da esmeye başlayınca az kalsın batıyorduk. Günlerce dalgalarla boğuştuktan sonra Lastrigyonlar ülkesine ulaştık. İnsan yiyen bu canavarlardan yalnız benim gemim kurtuldu. Öteki gemilerde bulunan bütün denizciler can verdiler. Başımdan geçenler bu kadarcık mı sanıyorsunuz? Dinleyin öyleyse. Lastrigyonlardan kurtulduğumuza sevinirken bu kere de Aya Adası'nda yaşayan büyücü Kirke'nin eline düştük. Dünyanın en güzel büyücüsüymüş Kirke. Sarayına gelen herkesi bir içki içirerek domuz yapıyormuş. Adamlarımdan bir tanesi bile kurtulamadı, hepsi domuz oldu. Belki ben de kurtulamayacaktım. Bereket versin Hermes'e rastladım. Hermes bana bir ot verdi de Kirke'nin büyüsünden korundum. Beni domuz yapamadığını gören güzel büyücü öyle korktu, öyle korktu ki ne istersem yapacağını söyledi. Ben de arkadaşlarımı insan yap yine dedim. Kirke isteğimi kabul ederek hepsini eski kılığına soktu. Ondan sonra da çok iyi davrandı bize karşı. Tam bir yıl sarayında onunla birlikte yaşadık. Derken ayrılma zamanı geldi çattı. Kirke Okyanos ırmağının kıyısına gidip Hades'e inmemi söyledi. Orada Teiresias'ın ruhunu bulup ünlü bakıcıya akıl danışacaktım. Kirke'nin dediği gibi yaparak Hades'e indim. Birkaç koyun kesip hayvanların kanını bir hendekte topladım. Kan kokusunu duyan ruhlar geldiler. Teiresias gelinceye kadar hepsini kılıcımla kovaladım. Sonunda Tebaili bakıcı da geldi. Bir süre sonra yemyeşil bir adaya varacaksınız. Orada güneşin sığırları otlar, sakın onlara dokunmayın dedi. Ona hendekteki kandan verdim. Öyle içti, öyle içti ki şaşırdım kaldım. Hades'te kimleri kimleri gördüm bilemezsiniz. Aklınıza kimler geliyorsa hepsini gördüm. Akileus'u mu istersiniz? Ayas'ı mı? Yalnız Ayas benimle dargın. Yer altında bile barışmadı. Bir süre sonra yüreğimi korku kapladı. Ben de yeryüzüne çıkıp arkadaşlarımın yanına gittim. Gemiye binip yeni baştan denize açıldık. Kirke sirenlerin yaşadığı adanın önden geçeceğimizi söylemişti. Büyülü şarkılar söylermiş sirenler. Onların sesini duyan kendini tutamaz yanlarına gitmek istermiş. Bir tek kişi bile kurtulamamış şimdiye kadar. Bütün denizcilerin kulaklarını bal mumuyla tıkadım. Kendimi de geminin direğine sıkı sıkıya bağlattırdım. Şarkıları duymak istiyordum çünkü. Adanın önünden geçerken denizcilerin hiçbiri duymadı şarkıları. Sadece ben duydum. Neyse ki bağlıymışım, yoksa bugün karşınızda olamayacaktım. Skyla ile Karibdis geçidinden de sağ salim geçtik. Doğrusu pek sağ salim denemez ya buna. Adamlarımdan altısını Skyla yutuverdi. Yine de bu tehlikeyi iyi atlattık sayılır. Daha sonra güneşin adasına vardık. Ne dedimse dinletemedim. Adamlarım güneşin sığırlarını görünce dayanamayıp içlerinden bazılarını kestiler, ateşte kızartıp yediler. Teiresias'ın dediği çıktı. Tam denize açıldığımız sırada bir yıldırım düştü gökten. Gemimiz battı. Herkes dalgaların arasında boğuldu gitti. Bir ben kurtuldum. Bir tahta parçasına yapışmıştım. Günlerce su üstünde kaldıktan sonra Kalipso'nun adasına ulaştım. Yıllarca beni bırakmadı Kalipso. Sonunda herhalde tanrılar karıştı işe. Benim bir sal yapıp adadan ayrılmama izin verdi. Bindiğim sal batınca dalgalar buraya sürükledi beni. Gerisini biliyorsunuz. Odysseus'un uzun öyküsünü can kulağıyla dinleyen komutanların yürekleri acımayla doldu. Kral üzülme Odysseus dedi. Artık sıkıntıların sona erdi. Hemen bugün bir gemi hazırlatıp seni Aytaka'ya göndereceğim. Ayrıca burada bulunan herkes sana bir armağan verecek. Uyandığı zaman Aytaka'daydı. Payaklar kendisini ve armağanlarını kıyıya bırakıp gitmişlerdi. Çevresine bakınırken tanrıca Athena'yı gördü Odysseus. Athena Penelope'nin başına gelenleri anlattı. Seni kılığını değiştirecek çoban Ömaios'un yanına götüreyim dedi. Bu gece orada kalırsın. Payakların armağanlarını saklarsınız. Yarın da oğlun Telemakos'u getiririm yanına. Dediği gibi yaparak Aytaka kralını çoban Ömalyos'un kulübesine götürdü. Odysseus'u yaşlı bir dilenci kılığına soktuğu için çoban kralı tanıyamadı. Armağanları bir mağaraya gizlediler. Daha sonra Menelaos'un sarayına gitti Athena. Telemakos'a Aytaka'ya dönmesini söyledi. Telemakos aceleyle Sparta'dan ayrılıp ülkesine döndü. Athena küçük bir oyun oynadı yine. Delikanlıyı saraydan önce çoban Ömalyos'un kulübesine yolladı. Orada babasıyla karşılaştı Telemakos ama karşısındaki yaşlı dilencinin Odysseus olduğunu bilmiyordu. Athena kısa bir süre için eski kılığına soktu Odysseus'u. Baba oğul kucaklaşıp neler yapacaklarını kararlaştırdılar. Sarayda bir sürü adam vardı. Hepsiyle birden başa çıkmak imkansızdı. Odysseus, "Sen saraydaki bütün silahları toplar kaldırırsın," dedi. "O zaman ikimiz bir olur, hepsini öldürürüz." Ertesi gün saraya gittiği zaman yalnız köpeği Argos tanıdı Odysseus'u. Efendisini görünce havlamaya başladı. 20 yıl geçmişti aradan. Argos yerinden kımıldayamayacak kadar yaşlanmıştı. Odysseus yanına yaklaşıp sevdi onu. Gözleri yaşarmıştı. Sarayda bulunan adamlar yaşlı dilenciyle alay ettiler. Onu itip kalktılar. Penelope adamcağıza acıyarak Örikleia'yı çağırdı. "Ayaklarını yıkayıver," dedi. "Zavallı birazcık dinlensin." Odysseus'un süt annesi olan Örikleia, dilencinin ayaklarını yıkarken bir yara izi gördü. Aytaka kralı daha küçücük bir çocukken bir yaban domuzu onun ayağını yaralamıştı. Örikleia bir bakışta tanıyıverdi yara izini. "Odysseus," diye mırıldandı. Odysseus, "Benim Örikleia," dedi. "Ama kimseye söyleme sakın." Yaşlı dadı dilini tutacağına söz verdi. Sonra efendisini tertemiz yıkayıp yatırdı. Ertesi gün Penelope'yi isteyen adamların gürültüsüyle uyandı Odysseus. Yiyip içiyor, şarkı söylüyorlar. Biraz sonra başlarına gelecekleri bilmeden kahkahalar atıyorlardı. Odaya Penelope girmeseydi daha da sürecekti. "Artık içinizden birini seçeceğim," dedi Penelope. "Şurada Odysseus'un oklarıyla yayı duruyor. O yayı kim çekebilirse, fırlattığı oku şu 12 halkanın içinden kim geçirebilirse onunla evleneceğim." Sonra odasına çıktı. Telemakos "hadi bakalım" diye fırladı ortaya. "Herkes gücünü göstersin." Adamlar sırayla yayı çekmeye çalıştılar. İçlerinden biri başaramadı bu işi. Damarları yiğit kanıyla değil içkiyle doluydu anlaşılan. Sonunda sıra Odysseus'a geldi. Odysseus kendini hiç zorlamadan yayı çekti. Fırlattığı oku 12 halkanın içinden geçirdi. Adamlar ne olduklarını şaşırmışlardı. İçlerinden hiçbirinin yapamadığı bir işi yaşlı bir dilenci yapıvermişti işte. Ortalığı sessizlik kapladı. Bir okun vınlayışı bozdu sessizliği. Bir çığlık koptu. Adamlardan biri kanlı göğsünü tutarak yere yıkıldı. Yaşlı dilenci kapının önünde durmuş, durmadan ok atıyordu. Telemakos da ona yardım ediyor, mızrağıyla ölülerin sayısını çoğaltıyordu. Yalnız bu kadarla kalsa iyi. Athena da baba oğlun yardımına koştu. Saray bir anda Odysseus'un mallarına birer kene gibi yapışan alçaklardan temizlendi.